Ayrım 18.
Daha önce hayal ettiğim şeylere rağmen açlık sınıfta da tarlada olduğu kadar zordu. Aslında daha da kötüydü. Orada otururken midem isyan ediyor, büzülüyor ve zihnimi hiç rahat bırakmıyordu. Çok geçmeden dikkatimi vermekte zorlanmaya başladım. Okulun ilk haftalarında sınıf arkadaşlarım arasında heyecan yüksekti ama sadece iki hafta sonra açlık hepimizi yenmeye başladı. Bütün okula yavaş yavaş sessizlik çökmüştü. Dönemin başlarında Bay Tembo bir soru sorduğunda bir düzine el kalkıyordu. Şimdi ise kimse gönüllü olmuyordu. Çoğumuz yiyecek aramak için eve gitmek istiyorduk. Yüzlerin giderek inceldiğini, bazı yüzlerin ise ortadan kaybolduğunu gözlemledim. Evde sabun veya losyon olmadığından insanların teni giderek kuruyup kararıyordu. Teneffüslerde futbol sohbetlerinin yerini açlık hikayeleri almıştı. "Dün darı yiyen insanlar gördüm," dedi bir çocuk. "Daha tatlı değiller. Hastalanacaklarından eminim." "Hepinizle daha sonra görüşürüz," dedi bir diğeri. "Yarın okula gelmiyorum. Artık yürüyemeyeceğim." Sanırım bunların hiçbirinin önemi yoktu. Çünkü Şubat ayının ilk günü V.M. Peary sabah toplantısında bir duyuru yaptı. "Hepimiz ülkeyi saran sorunların farkındayız," dedi. "Ama birçoğunuz bu dönem okul ücretlerini henüz ödemediniz. Yarından başlayarak nezaket dönemi sona ermiştir." İçimde yine bir şeyler koptu. Çünkü babamın okul ücretini ödemediğini biliyordum. Son haftalarda ona sormak istememiştim çünkü ne diyeceğini biliyordum. Okul ücreti 1200 kıvaşa idi ve yılda 3 kez toplanıyordu. Eve dönerken bu kadar iyimser davrandığım, böylesine heyecanlandığım için kendime kızdım. Ailemin beni bu okula neden gönderdiğini merak ettim. "Ne yapacağım ben?" diye sordum Gilbert'e. "Sanırım şimdi eve gidip müzik dinleyeceğim." "Çok fazla üzülme ha," dedi. "Sadece bekle bakalım. Neler olacağını görelim." Eve döndüğümde babamı tarlada buldum. "Okulda yarın ücretimi ödemem gerektiğini söylediler." "1200 kıvaşa," dedim. "Ödememiz gerekiyor." Bay Peary dalga geçmiyordu. Babam depodaki çuvallara baktığı gibi yere baktı. Sanki kendisine bir şey söylenmesini bekler gibiydi. Sonra bana döndü. "Buradaki sorunlarımızı biliyorsun oğlum," dedi. "Hiçbir şeyimiz yok." Dudaklarının hareket ettiğini görüyordum ama Bay Peary'nin biz okuldan çıkarken söylediklerini düşündüm. "Ücret yoksa okul yok." "Üzgünüm," dedi babam. "Gelecek yıl daha iyi olacak. Lütfen endişelenme." Babamın kendini berbat hissettiğini görebiliyordum. Ama kendi üzüntümle kıyaslanamayacağından emindim. Ertesi sabah belki sadece kendime işkence etmek için aynı saatte kalktım. Kavşakta durdum ve Gilbert'i bekledim. Siyah pantolonumu ve beyaz gömleğimi bile giymiştim ama nedenini bilmiyordum. Bir yere gitmiyordum. Çok geçmeden Gilbert göründü ve yanımdan geçti. "Haydi William," dedi. "Okula gelmiyor musun?" Ağlamak istiyordum ama bunu yapmadım. "Okulu bırakıyorum," dedim. "Ücreti ödeyemiyorlar." "Ah, üzgünüm William," dedi Gilbert. Gerçekten üzgün görünüyordu ve bu bana kendimi daha iyi hissettirmişti. "Belki de baban parayı bulur." "Belki," dedim. "Sonra görüşürüz Gilbert." Kendimi berbat hissederek üzüntümü paylaşmak için Goffrey'lerin evine gittim. Birkaç hafta önce Goffrey'in şansı yolunda gitmişti. Bir gece büyük bir fırtına sırasında evlerinin arkasındaki dev gibi bir okaliptus ağacına yıldırım düşmüş ve onu devirmişti. Ertesi sabah Goffrey ağacı kesmek için dışarı çıkmıştı. Yollarda dolaşarak odunları parça başına 30 kıvaşadan satmış, böylece ailesini birkaç hafta doyurabilmişti. Benim okulum ile onun odunculuk işi yüzünden pek görüşememiştik. Olanları paylaşmak için sabırsızlanıyordum. İçeri girdiğimde Goffrey giyiniyordu. Görünüşü beni olduğum yere mıhladı. Giysileri başka birinden ödünç alınmış gibi duruyordu. Gözleri çukurlaşmıştı. Gözlerinin akığı bembeyazdı ve bir hayalete benziyordu. Kuzenim bir zamanlar dev gibiydi ama şimdi çok cılız kalmış ve bu çok hızlı olmuştu. "Neden okulda değilsin?" diye sordu. "Kaşakola'ya seçilmemiş miydin sen?" "Paramız yok," dedim. "Bugün okuldan ayrıldım." "Aa, bunu duyduğuma üzüldüm. Sen ve ben umutsuz durumdayız." "Kesinlikle." Yere bakarak başını iki yana salladı. Neyse ki Tanrı'nın bizim için bir planı var. Goffrey'in durumunu görerek evinden ayrıldığımda hala kendime acıyor, sanki bu şanssızlık sadece beni bulmuş gibi neden ben diye düşünüyordum. Ama o gün öğleden sonra okul dağıldığında Gilbert bana uğradı ve haberi verdi. "Bugün sayımız çok azdı," dedi. "Öğrencilerin çoğu da okulu bırakmak zorunda kalmış. 70 öğrenciden geride sadece 20'si kalmıştı. Kendi sorunlarım artık o kadar önemli görünmüyordu. Açlık bütün ülkeye hakimdi. Babamın sözüne güvenmeyi, açlığı aştığımızda her şeyin yoluna gireceğine inanmayı tercih ettim. Ama önce açlığı atlatmamız gerekiyordu. Goffrey'in dediği gibi sadece yarın için endişelenmek bile yeterince zordu. Ocak sonlarında nihayet gaga bittiğinde insanlar bal kabağı yapraklarına yöneldiler ve asıl açlık o zaman başladı. Artık Malawi kıtlığın pençesindeydi. Mısır tarihinde okuduğum salgın hastalıklar gibi hızlı ve duraksamadan yayılmıştı. Sanki bir gecede insanların vücutları korkunç biçimler almaya başlamıştı. Şimdi binlercesi ülkeye yayılmış, hayvanlar gibi toprağı eşeleyerek yiyecek bulmaya çalışıyordu. Evlerinden ve ailelerinden çok uzaklarda ölmeye başlamışlardı. Eşyalarını pazar yerine taşıdıklarını gördüğüm insanlar şimdi sersem bir halde yanımızdan geçip gidiyordu. Açlık vücudu iki şekilde tahrip ediyordu. Bazıları iskelet gibi kalana kadar eriyordu. Boyunları nehir kıyısında su içen dokovya kuşlarınınki gibi incelip uzuyor, başlarını dik tutacak gücü bile bulamıyorlardı. Diğeri, kanda hiç protein kalmadığında vücudun girdiği korkunç bir durum olan vasihorkor rahatsızlığıydı. Bu insanlar açlıktan ölüyor olmalarına rağmen karınları, ayakları ve yüzleri sıvıyla şişiyordu. Aç insanlar pek konuşmuyorlardı. Sanki çoktan ölmüş gibiydiler ama yine de karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. Yollardan ve tarlalardan dikkatle geçiyor, muz kabuklarını, atılmış mısır koçanlarını toplayıp yiyorlardı. Evimin yakınlarında bazı adamlar muz ağaçlarının chicago köklerini eşeliyor, tapyoka gibi haşlıyorlardı. Diğerleri başka türde kökler topluyorlardı. Hatta yol kenarındaki otları yolup öğüterek un yapanlar bile vardı. Bazıları ise buğday bitlerini uzak tutan pembe ve yeşil böcek zehirlerini soyarak devlet çuvallarındaki tohumları yiyordu. Ama bütün zehri temizlemek mümkün olmadığından birçoğu kusup ishal oluyor, bu onları daha da zayıflatıyordu. Üstelik tohumlarını yedikleri için ekecek bir şeyleri de kalmıyordu. Her gün bu insanlar evimize geliyor ve babamdan yardım istiyordu. Uzaktan gelişlerini gördüğümde, "Ah bu adam şişman, nihayet iyi durumda olan biri var," diye düşünüyordum. Ama yaklaştıklarında bunun sadece şişkinlik olduğunu anlıyordum. Binalardan birinin çatısının demir olduğunu görünce zengin olduğumuzu sanıyorlardı ama aslında o demirler sadece taşlarla tutturulmuştu. Bu adamların bazıları 20-30 mil uzaklıktan yürüyüp gelmiş oluyordu. "Bir tane bisküvi karşılığında çalışabilirim, lütfen," diyorlardı. Sandalet giymelerine izin vermeyecek ölçüde şişmiş ayaklarının üzerinde sallanarak, "6 gündür bir şey yemedik. Sadece küçük bir tabak nisimanız yok mu?" "Hiçbir şeyim yok," diyordu babam. "Kendi ailemi zor doyuruyorum. Lapa verin," diye üsteliyorlardı. "Hayır." Bazıları bütün gece bahçemizde kalıyordu. Yağmurlar yüzünden zemin ve odunlar ateş yakamayacak kadar ıslak oluyordu. Karanlıkta yağmur başladığında bu adamlar verandamızın altına girerek titriyor, sabaha da gitmiş oluyorlardı. Birkaç gece sonra dışarıda yemeğimizi yerken yoldan bir adam yaklaştı. Her tarafı çamur içindeydi ve o kadar zayıftı ki nasıl hayatta kaldığını anlamak bile zordu. Dişleri ağzından dışarı fırlamış, saçları da dökülmüştü. Selam bile vermeden yanımıza oturdu. Sonra kirli elleriyle Nisima topağımıza uzanıp kocaman bir parça kopardığını görünce dehşete kapıldım. Hepimiz orada şaşkınlık içinde otururken adam gözlerini kapayarak ağzındakini çiğnedi ve zevkle yuttu. Yiyecek midesine indikten sonra babama döndü. "Daha var mı?" "Üzgünüm," dedi babam. "Peki o zaman," dedi adam ve ayağa kalkıp uzaklaştı. Çalıların arasından gürü halinde akmaya devam ediyorlardı. Şimdi her zamankinden daha kalabalık bir şekilde pazar yerinde toplanıyorlardı. Kadınlar ince, kül gibi yüzleriyle yalnız oturuyor, Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Ama bunu sessizce ve gözyaşı dökmeden yapıyorlardı. Her yerde sessiz bir acı vardı çünkü insanların ağlayacak gücü bile kalmamıştı. Pazar yerinin her yerinde şişmiş karınları ve tuhaf bakır rengi saçlarıyla çocuklar dükkanların önünde toplanıyordu. Birkaç tüccar hala çamura naylonlarını yayarak satış yapıyordu ama birimler giderek küçülüyordu. Fiyatlar altın gibiydi ve sanki yarım kilonun içinde bütün evreni ve yıldızları satın alıyordunuz. Kalabalık toplanıyordu ama genellikle sessizce izlemekle yetiniyorlardı. Hala enerjisi olanlar bağırıp yalvarıyordu. "Bıvana, sadece küçük bir tabak un," diyorlardı. "Sadece o kadar, çocuğum için." "Seninle başlarsam o zaman," diyordu tüccarlar ve devamını getiremiyorlardı. Gücü olanlar yakın duruyor, yere bir darı tanesi düşse hemen atılıyor, toz toprağın arasından alıyor ve ellerine gelen her şeyle birlikte ağızlarına atıyorlardı. Bir adam kalabalığın arasında dolaşırken mırıldanıyordu. "Lütfen yardım edin, ben yetimim, babam öldü." Adam 40 yaşındaydı. Her grup farklı bir ölüm hikayesi anlatıyordu. "Günlerdir yiyecek arayan bir adam varmış," diyordu bir çiftçi. "Bir ağacın altında uyumak için uzanmış ve bir daha uyanmamış." "Walkman pişiriyordum," diyordu bir diğeri. "Bir adam davet edilmeden yanıma oturdu ve bunu yemem gerek," dedi. Ama daha Nisima hazır olmadan adam ölmüştü bile. Günlerce yemek yemeden bazıları midelerine dolduracak ilk lokmayı ağızlarına attıklarında vücutları ölümcül bir şok yaşıyordu. Bir kadın yolda hala çapalarını ellerinde tutan iki cesedin üzerinden atlamıştı. Vasiorkor yüzünden karınları şişen adamlar, büyük su kabarcıklarını bıçakla rahatlatmayı denemişlerdi ve mikrop kaptıkları için birkaç gün sonra ölmüşlerdi. Normal zamanlarda bizi hep güldüren pazarın delisi Beni Beni'nin haberi geldi. Sürekli dönen gözleriyle pazar yerinde tezgahlara yaklaşır, tezgahlardan kek ve fanta çalardı. Kimse onun kaptıklarını geri almaya çalışmazdı çünkü elleri daima çok kirli olurdu. Deliler hep başkalarının merhametine muhtaçtır. Ama bu kez onunla ilgilenecek kimse yoktu. Beni kilisede ölmüştü. Bütün bu acı ve kargaşanın ortasında devlet radyosu başkanın devlet gezisi için Londra'ya gittiğini açıkladı. Geri döndüğünde Malawi'li bir muhabir ona kıtlıkla ilgili soru sormuştu. Hepimiz cevabını dinlemek için toplandık. "Ekselansları, ülkenin her yerinde birçokları yiyecek bulamadıkları için ölüyorlar," dedi muhabir. "Bu konuda ne yapmayı planlıyorsunuz?" Başkan bu saçma fikre güldü ve kendisinin insanların tüberküloz, kolera, sıtma veya ishal gibi başka nedenler yüzünden sık sık öldüğü bir köyde büyüdüğünü ama yiyecek bulamadıkları için öldüklerini hiç duymadığını söyledi. "Açlıktan ölen kimse yok," dedi. Haber bülteni sona erdiğinde babam başını iki yana salladı ve radyodan uzaklaştı. "Böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyor baba?" diye sordum. "Bazı insanlar kördür oğlum," dedi babam. "Ama bu sadece görmemeyi tercih ediyor." O gün öğleden sonra hayatın gerçekleri aniden daha da netleşti. Kıtlığın başlamasına nasıl izin verildiği konusunda kafam hala karışıkken kesin olan bir şey vardı. Herkes tek başınaydı. Biz de öyle.